Elem, Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk, 7. Kaset B100'ü, sayfa 231. Renklerin altında başka bir boya tabakası bulunup bulunmadığını kontrol ediyordu Zekice. Yazık ki bu adam kendi sanatına da saygı göstermiyordu. Her defasında azgın bir iştahla damlatıyordu çünkü çözücü eczayı resimlerime ve nice sanatkarın emeği olan Nazen'in hatıralarımı vahşice bulandırıyordu. Dört çift iştahlı gözün önünde ince nakışlarımın bozulup makyajımın yazılara sıvaşması için bir saat yetmişti. Öyle ki Leyla ile gençlik çağında ve okulun son günlerine rastlayan o sonbaharda buluştuğumuz sahnenin açık sayfasında eczaların çözücü etkisiyle önce Leyla'nın elbisesi parçalandı, ardından benim kalbim. O sırada Leyla'nın benim bile görmediğim mahremiyeti görünüverecek, bedeninin çıplaklığı bu dört çift yabancı gözün önüne seriliverecek sandım. İlaçların etkisiyle sayfalarımdaki her nakış ayrı bir yerinden yaralandı. Çadırlar, ağaçlar, atlar, develer, aslan ve ceylanlar ile çöl bile güzelliklerini kaybetti. Eczacının sonuçsuz kalan incelemelerinden sonra sıra Kahireli Kıpti'ye gelmişti. Harflerimi inceliyor, Efendim Fuzuli'nin yazıları içinde Babil harflerine ve çivi yazısına benzetebildikleri üzerine pertafsızını tutuyor, kamış kalemin kağıtta bıraktığı izler hakkında yorumlar yapıyor. Arap harflerinin kıvrımlarıyla çivi şekilli hiyeroglifleri birbirine benzetemedikçe de elindeki çuvaldızın ucuyla karnımı deşercesine yazılarımın altını yokluyordu. En çok elif, kef ve lam harflerinin bulunduğu sözcükler üzerinde duruyor ve bunların çiviye benzeyen şekillerinden bir sonuca varmak istiyor. Sivri uçlu bıçağıyla yazılarımı deştikçe deşiyordu. Doğuda herkesin tanıdığı ünlü Sufi Mansur gibi canlı canlı derimin soyulduğunu hissettim. Bunca hırpalanmadan dolayı halsiz düşmüştüm. Bir ara işkencelere yatırılıp tırnakları sökülerek yahut çivi uçlu fırçalarla derileri soyularak gizlediği bilgileri söylemeye zorlanan casuslara benzediğimi fark ettim. Sırf efendileri şaraplarını içerken mazoşist zevkler edinsinler ve yanlarında yarı çıplak dans eden kadınlara güç gösterisinde bulunsunlar diye keskin çakmak taşları üzerine yatırılarak etleri koparılan ve acıyla bayıldıkça eter koklatılarak yeniden kendisine getirilip tekrar işkence edilen ve tekrar bayılan Romalı köleler gibiydim. Elimden gelse yanlış yapıyorsunuz baylar diyecektim. Canımı acıtmak yerine beyitlerimi okuyun yeter. Aradığınız aşkta gizli, vahşette değil diyecektim. Sonra bu adamlar aşkı anlasalardı zaten şiire ve resme karşı böyle davranmazlardı diye geçirdim içimden. BC'nin gitgide daha kalitesiz insanlardan teşekkür ettiğini anlayabiliyor. Ulu Marduk Arşiye Akelda'nın ve Efendim Fuzuli'nin tanıdığı nazik kütüphanecinin yanında bunların yırtıcı hayvanlar gibi çalıştıklarını anladım. Böyle bir yaklaşım şüphesiz BC'nin yüce insanlık ideallerini de gitgide hedef sapmasına uğratacaktı. Oysa aşk ile yaklaşılan her şeyden sonuç alınabilir ama şiddetle görülen her iş hedeften sapardı. Bu gerçeği bilmiyor olamazlardı. Daha doğrusu bu gerçeği bilmeyen insanlar BC üyesi değil, çok çok hazine avcısı haydutlar olabilirlerdi. Artık şüphem kalmamıştı ki BC yalnızca bir bilgeler kulübü değil, aynı zamanda bir ihtiras bankasıydı. Belki de onlar bilgeliğin gereğini yapabilmek için paraya daha çok gereksinim duyulan bir dünyada yaşamaktaydılar da o yüzden böyle vahşi ihtirasların peşindeydiler. Eşyaya bakışı unutmuşlardı çünkü, eski üstadların nezaketlerini unutmuşlardı. Varlık alemine yaklaşımlarını şiddetle yoğurmaya başlamışlar, insaniyetli olmanın erdemlerini hiçe saymışlardı. Onca yıl hazine avcılarının elinden BC'ye sığınmak için can atan ben, gördüğüm muamelelerden sonra neredeyse BC'nin elinden hazine avcılarına sığınacaktım. Kahireli Kıpti en sonunda kağıdımın filigranı olup olmadığını da kontrol etmek için dört ayrı sayfamı delip birkaç harfin benzerini ayrı bir kırtas üzerine kopyaladı. Sonra da onları beraberinde getirdiği papirüsler üzerindeki harflerin üzerine çakıştırıp ışığa tuttu. Bu adam işinin uzmanıydı besbelli ama ben canımın bütün yanmışlığıyla gayreti boşa çıkacak diye seviniyor ve için için intikam almış oluyordum. Beyitlerimdeki anlamı ve platonik aşkı anlayacak bir medeniyet birikimi taşımadıkları için sıradan hırsızlar gibi davranmalarını hazmedemiyordum. Allah'ım taşıdığım yüce sırrı bu adamların eline düşürme diye dua ettim içimden. Onu bilimi kutsal bilenlere nasip et. Akşamın geç saatlerine kadar süren bu araştırmaların sonucunda Rahip Üstad'ın tavsiyesine uyarak bu kitabı şimdi kubbe altındaki Paşa Hazretlerine teslim edip çalışmalarımızın neticesiz kaldığını, bundan sonrasının beyitler üzerindeki anlam ilişkilerinden yararlanarak çözülebileceğini bildirmemiz gerekiyor. Artık işin icabına bakmak onun yetkisinde diye öfkeyle oturuma son veren servis şefi, yetkiyi rakibine kaptırmış bürokrat yahut seçim kaybetmiş siyaset adamı gerginliğiyle beni bir cüs kesesine koydu. Onun hangi paşadan bahsettiğini, Osmanlı ülkesinin kubbe veziri makamına kadar yükselen bu BC üyesinin kim olduğunu merak etmedim desem yalan olur. Beni ona teslim ettiği zaman kale içeriden fethedilmiş olacak diye düşündüklerini sanıyorum. Çünkü bir vezirin evindeyken hiç kimse beni BC'nin elinden alamazdı da, çalamazdı da. Belki böylesi daha iyi olur ve evrenin gerçek şövalyeleri bilim dünyasında parlayasıya kadar emniyette olurum. Yaralarım iyileşir diye düşünüp biraz teselli etmeye çalıştım bunalan ruhumu. Ameliyat masasından kalkmış baygın hastalara benziyordum. Renklerimi dağıtan alkollü eczanın iodoform ve eterin soğukluğu hala bedenimi üşütüyordu. İçimin yanışı da bu titremeye çare değildi. Neden sonra düşündüm ki, parantez bereket versin, parantez kapandı. Alnımdaki şakayı motifine dokunmamışlar. Leyla'mın dudak tuzunu, ruh halimin de kan izini taşıyan nadide çiçeğimi dağıtmamışlardı. Liflerimin tamamı ilaç ve iğne yaralarıyla sızlıyor. Bunun derin ıstırabı içimi yakıyordu. Pekala Günter birader, şimdi su yollarından ve İstanbul dağımlarından bahset bize, diye ilave etti servis şefi beni masanın üzerine bırakarak. Günter masada yayılı duran eskizler üzerinde parmağını gezdirerek, şu mavi çizgiler İstanbul kentinin Bizans'tan kalma eski lağımları ile Hülger Sinan'ın yaptığı su yollarını gösteriyor, diye hevesle söze başladığı sırada kapı şiddetle açıldı. Nihayet, nihayet, diye bağırdım duyulamayan nefesimle. Osmanlı Hilali Mahsusası'nın saraydaki gizli peyk teşkilatında görev yapan adamları olduklarını tahmin ettiğim seslerde duyduklarım. Davranmayın bre, diye haykıran adamı, bütün İstanbul halkı, dilenciler ketüdası olarak tanıyordu ve arkasında yine dilenci kılıklı yamaklar olduğu anlaşılıyordu. Solak ve peyk rütbesinde dilencilik yaparak bilgi toplayan bu gizli haber alma örgütünün elemanları içeri girdiklerinde derhal Steiger ile Günter Kafir'in kollarına girip hareketsiz bırakmışlardı. Kahireli Kıpti'yi pencereden atlamak üzere koşarken bir dizdar neferi uçarcasına atılıp baldırlarından yakaladı. Fenerli eczacı "Vre ben masumumdur" diye kekelemeye başladı. O anda Günter Kafir'e hem güldüm hem acıdım. 3 aydır çektiği emek ve yaptığı bunca rollerden sonra iflas etmiş bir tacir gibi kollarının yana düşüverdiğini görmek isterdim. Aslında kuşağında taşıdığı yudumlukta bir tablet zehir taşıdığını biliyordum. Gerektiği zaman kullanacağını sanmıştım ama korkak çıkmış avuya el uzatmamıştı. Odaya en son iri gövdesiyle Hatayi Efendi girdi. Sevincimden yaralarımın acılarını unuttum. Demek benim bunca zaman saf dil olarak tanıdığım Hatayi Efendi'nin de bir hesabı ve planı varmış. Sesim çıksaydı çığlıklar atabilir, bütün İstanbul'a işte benim efendim, işte Hatayi Efendi diye haykırabilirdim. İçeriye girişindeki eda ve tavrında ülkesi için yaptığı asil bir görevi huzurla tamamlamış eski akıncıların haklı gururu seziliyordu. Günter onu görünce yalnızca başını yere eğdi ve benim nezaketli efendim o anda bile bir tek kelime söylemedi. Yalnızca yüzüne beni hiçbir zaman kandıramamıştın der gibi baktı. Bu bakışta 3 aylık hukukun bir sıcaklığı bile vardı. Gelip beni ellerine aldığında bundan böyle belki de dualarımın kabul olacağına inandım ve hemen Leyla'mı bulabilmek için yakarmak geçti içimden. Tanrım, beni Leyla ile bir an evvel buluştur. Beni dipsiz kuyularda sonlanacak maceralardan uzak tut ve beni sevdiğime kavuştur. Beni bu şehirde yalnızca Leyla'nın aşkıdır çünkü tutan. Bildir bana Tanrım, Leyla yakın mı bana yoksa uzak mı? Göster bana Rabbim, kaderim kara mı yahut ki ak mı? Eğer sesimi duyuyorsa bilsin ki onu seviyorum. Sen şahidim ol Allah'ım, onu çok seviyorum. Sayfa 236. Tuti-i mucize guyem ne desem laf değil. Çerh ile söyleşemem aynesi saf değil. Ehli dildir diyemem sinesi saf olmayana. Ehli dil birbirini bilmemek insaf değil. Söyleyen nef'i. Manası, ben mucizeler söyleyen bir papağanım. Söylediklerim alelade laflar değildir. Bu yüzden felek ile söyleşemem. Çünkü gönül aynası temiz değil onun. Bağrında saf düşünceler bulunmayanlara bu gönül ehlidir diyemem. Çünkü parantez içinde bencileyin, parantez kapandı, gönül ehli olanların birbirini bilmemeleri insaf değildir. Bölüm 21. Bu Nef'i Efendi'nin ömrünün gittiği ve Lagari Çelebi'nin uzaya gittiğidir. Bugün düşünüyorum da geçtiğimiz çeyrek yüzyılda bildiğim o İstanbul hiç bu kadar karışık yılları üst üste yaşamamış, hiç bu kadar otorite boşluğunda kalmamıştı. Atayi Efendi'nin yurdundan kaçırıldığım gün meğer devlet içinde ilk büyük talihsizlik yılları başlıyormuş. Bunu sonradan anladım. İlk önce Sultanahmet'in büyük oğlu Genç Osman'ın 4 yıllık sultan iken 17 yaşında hal edilişini gördü bu kent. Onu takip eden 1,5 yıl, kadınları görmeye bile tahammül edemeyen Mustafa'nın cinnetinde bir takım bilinmez ellerin devleti yönettiğine şahit oldu. Bu işlerin içinde BC var mıydı bilmiyordum ama yeryüzünün bütün hükümdarlarına hükmedecek güce ve zenginliğe ulaştıklarını düşünüyordum artık. Belki Murad'ın öfkesi bu kadar olmasa Yeniçerileri yeniden ayaklandırıp otorite boşluğu yaratarak sarayda hala etkisini sürdürebilirdi BC. Murat tahta geçtiğinde henüz 12 yaşındaydı ve o gün ağabeyi Osman'ın ikbalini alıp güya kendisine bağışlayan Yeniçeriler ile başı uzun yıllar derde girdi. Yeniçeriler o yıllarda farklı bir anlayışla hareket eder olmuşlar, sanki devlete sahip değil de rakip konuma gelmişlerdi. Herkes bunun nedenini son zamanların entrikalarla dolu siyasi olaylarına bağlıyordu. Bütün bu hızlı değişimde BC üyelerinin hazineler harcayarak devleti çökertmeye yönelik gizli yönlendirmelerinin etkisi olduğunu yazık ki benden başka bilen yoktu. Hatta önce Murat'ı da diğer hükümdarlar gibi yönlendirmenin hesapları içine girmişler, Murat işte çıkınca da hedef değiştirmişlerdi. Murat kendini kafesinde çaresiz bir aslan gibi hissettiği yılları terleyen bıyıklarıyla bir bir geride bıraktığında ve yiğitler yiğidi bir pehlivan olup çıktığında, çocukluk hafızasını oluşturan bütün hatıralar ağabeyine ve devletin diğer yetişmiş insanlarına yapılan zulümle ilişkilenmişti ve kanla, vahşetle dolu o günleri hiç unutmadığını göstermeye başladı. Sultan olduğunu göstermesi gerektiğine karar verince işe Yeniçeriler'den intikam almakla başladı. 2 yıl fırtına gibi esti. Saltanatına engel sayılacak taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmadı. Önce validesi Mahpekar Kösem Sultan'ı odasına hapsedip tek güç olmanın kapısını açtı. Oysa BC'nin Kösem ile muhavereleri gayet iyi gitmekteydi ve genç sultanın bu tavrına ne Mahpekar BC kadar üzüldü ne de Murat cemiyetin Osmanlı Devleti üzerindeki umutlarını geciktirmekle hedef tahtası yapılacağının farkına vardı. Cemiyeti asıl korkutan ve ileriki yıllarda faaliyetlerine bir müddet ara vermelerini sağlayan ise vaktiyle kışkırtıp Topkapı Sarayı'nı bile basacak cesareti aşıladıkları Yeniçeri zorbalarını Murat'ın bir bir siyaset meydanına çektirmesi oldu. Ülkenin her yerinde Sultan Murat adı yankılandıkça zorbalar ve askerler titriyorlardı. Askeri kışlada tutmak yerine karargahta bekletmeyi politika edinmiş, ona elindeki kılıcı kınına sokacak zaman vermemişti. Bağdat seferi başta olmak üzere değişik bölgelere yapılan seferler ve kazanılan zaferler sayesinde Osmanlı Devleti sanki ikinci baharı yaşamaya hazırlanıyordu. Ömer Nefi Efendi ile Bedesten'de başlayan yakınlığımız işte bu yıllara rastlar. Biraz asabi olmakla beraber iyi kalpli bir şair olduğunu itiraf etmeliyim. Sınıf atlamış bir taşralı gururu taşıyordu. En iyi yaptığı 3 şey vardı. Övmek, övünmek ve sövmek. Sultan Murad'ın has meclisinde bu üçü içinde uygun zemin buluyor, devlet adamları hakkında yazdığı hicivler, sultanın bu adamlara karşı olan gizli kinini kamçıladığı için de el üstünde tutuluyordu. Sultan seferlerden arta kalan zamanlarda sarayının bahçesine yeni yaptırdığı Bağdat Köşkü'nde meclisler kurduruyor, cuma günü bilginleri, cumartesi günü hanende ve sazendeleri, pazar günleri de şairleri toplayıp felekten gün çalıyordu. Halkına yasakladığı içki ve tütün stoklarını kendisi tüketmeye azmetmiş gibiydi. Nefi Efendi bu sofraların mezesi gibiydi. Hünkârı güldürür, eğlendirir, istek üzerine hicivler söyler ve karşılığında caizeler alırdı. Halkı arasında en çok "Vurun başını" buyruğuyla hatırlanan bir hükümdarın bu kadar yakınında olmak zaman zaman onu da korkutmuyor değildi. Ne ki 3 günlük dünyada insan istediği gibi yaşayamayacaksa yaşamasın daha iyi diye düşündüğü için bu hayat onun azdırılmış içgüdülerini tatmine devam ediyordu. Nefi Efendi'nin bütün tavırları erkekçe idi ve şiir söylerken de bu müdanasız ve yiğit edasını dizelerine yansıtıyordu. Efendim Fuzuli'nin gazellerini okurken diğer bütün şairler gibi onun da içinin titrediğini hissediyordum ama diğerlerinin aksine o efendime karşı bir gıpta duymuyordu. Hatta efendimin bazı aşk beyitlerini okurken içinden "bana göre öyle değil, ben böyle söylemez, sesimi yükseltirdim" dediğini biliyordum ve belki de sırf bu yüzden bu Erzurum çocuğuna diğer sahiplerimden daha ziyade saygı duyuyordum. Onun aşkı platonik ve empotan değildi. O haz almayı seviyordu. Aşkı anlatırken bazı mecazlara başvurmuyor değildi. Ama daha çok odasına gizli gizli soktuğu cariyeleriyle sabahlara kadar yaşadığı haz dolu erotizme değer veriyor. Üstü kapalı olarak onları anlatmayı seviyordu. Atayi Efendi'nin evindeki mazbut aile hayatından sonra burada cinselliğin çok ayrı ifadelerini öğrendi. 50'sini aşkın bu kara yağız adamın sırım gibi bedeninden 20'lik cariyelerin gümüş tenlerine sızan şehvet dolu nefesler, terler, sıcaklıklar ve nihayet kelimeler o körpe bedenleri eziyor, yoğuruyor, titretiyor ve tüketiyordu. Yatak odasında kaldığım günler ve gecelerde hem bu yaşlı adama hem de cinselliğe adanmış ömürler süren cariyeleri acıdım ve beni mahremiyetine bilmeden şahit tutan efendime gücendim. Dün eski sahibim Atayi Efendi'yi gördüm. Hükümdarın meclisinde artık kısılmaya başlayan sesiyle bir gazelini okuyordu. O günden sonra sık sık karşılaştık ama o benim yakınımda olduğumu, arkadaşı Nefi Efendi'nin evinde kaldığımı bilmiyor. Kaç kez kere bunu keşfetsin diye beklediğimse de olmadı. Artık eskisi gibi yaşamadığı her halinden belli. Ham sesini oluşturacak kitapları yazmaya başlamış olmasını duyuyor ve seviniyordum. Atayi Efendi'nin başından Günter Kafir'den sonraki zamanlarda çok maceralar geçti. Sultan Genç Osman'ın bütün Osmanlı sultanlarının intikam sandalyesine tek başına oturtulurcasına bir merkebe ters bindirilip bacakları şehvetle okşanarak şehir içinde dolaştırıldığı Yeniçeri ayaklanmasında İstanbul'un pek çok konağı gibi onun evi de kundaklanıp yağmalanmış, mutfaktaki altın ve gümüş avanilerle yemek takımlarını toplayan giritli bir tersane çıplağı, o sırada beni de alarak kapalı çarşıda mezada konulmak üzere bir sandık gidiğine 3 tümen karşılığında satmıştı. Bana bir köle olduğumu yeniden hatırlatan bu ucuz alışveriş, köleliğimi unutup sultanlar gibi yaşamaya alışıvermenin bütün acısını çıkarttı. Gerçi bir ay sonra İstanbul sokakları sakinleşip insanlar yavaş yavaş sokağa çıkmaya başladıkları vakitte ve Desten'de kurulan bir mezatta Hasan Kalili Ömer Nefi Efendi tam 32 altına satın almıştı beni. Sırf Efendim Fuzuli'nin hatırasına saygı olsun diye. O günkü açık artırmada beni satın almak istediği halde kesesinde yalnızca 30 altın bulunmasına küfredip duran bir adam daha vardı. Babil altınlarının peşinde olanlardan biri. Müzayede sırasında cemiyetin orada iki adamını gördüğüm halde peş sürmemiş olmaları beni şaşırtmamıştı. Belli ki Nefi Ömer Efendi'nin beni satın almış olması onlar için yeterliydi. Hatta bu ihtimal ile yeni efendimin BC üyesi olup olmadığını uzun süre sorgulamış, BC hakkında hiçbir şey bilmediğine ancak birkaç ay sonra kanaat getirmiştim. BC bazı zamanlarda beni ele geçirmek değil, emniyette olduğumu bilmek istiyor ve izimi takip bile yetiniyordu. Özellikle şairlerin yanında bulunduğum vakitlerde benim için de BC için de hayat normale dönüyor gibiydi. Belki de yeni sahiplerim olan şairlerin beyitlerim arasında dolaşırken tesadüfen bulacakları bir takım şifreleri bekliyorlar, yakınlarımda dolaşıyorlar ama asla bana el uzatmıyorlardı. Her 7 yılda bir toplandıklarında da son değerlendirmeleri yapıp şifreleri çözüp çözmemek yahut çözebilip çözememek konusunda karar alarak strateji belirliyor, ona göre hareket ediyorlardı. Bu stratejilerde dünyadaki savaşların, devletler arasındaki güç dengelerinin ve iktidar savaşlarının büyük payı bulunmaktaydı. Onlar yalnızca şifreleri çözmek veya altınlara ulaşmak değil, aynı zamanda insanlığa hükmetmek de istiyorlardı çünkü. Benim mezattan çıktığım günlerdi ve Atayi Efendi'den uzun süre haber alamamıştım. Yalnız o ayaklanmada kızının ırzına geçilip halayık yapıldığını, onun da bu derin acıyı beyitlere yükleyip hep yazmayı düşündüğü 5 adet mesnevisiyle günlerini geçirmeye başladığını uzaktan uzağa işitiyordum. Şimdi arada sırada onu gördükçe acıların insanları ne kadar yıprattığını anlayabiliyorum. Bu adam evlat acısıyla herkesin gözü önünde eriyordu adeta ve ben ona bir geçmiş olsun bile diyememenin ezikliğini duyuyordum. Ömer Nefi Efendi mezattan beni satın aldığında ona ait olduğumu bilseydi mutlaka beni eski efendim ve eski dostumla buluştururdu. Halbuki bütün sahiplerim üzerime, sayfa kenarlarıma, cilt kapaklarıma veya satır aralarıma bir şeyler yazarlar. Bazen doğan çocuklarının doğum tarihlerini, bazen ödünç alınan paraları, bazen sultan ile görüştükleri günü vesaire kaydedip imzalarını koyarlardı da ben onların mahremiyetime müdahale ettiklerini düşünüp öfkelenirdim. Oysa şimdi Atayi Efendi'den, o nezih ve titiz şairden, üzerimde hiçbir hatıranın kalmış olmadığına hayıflanıyordum ve önceleri kimliğime müdahale gibi algıladığım bu hariçten gazellerin bile önemli olduğunu, ileride kimlerle dostluk kurduğumu ispat konusunda yararını göreceğimi ve hatıralarımı ona göre canlı tutacağımı düşünüyordum. Zaman ilerledikçe bu tür hatıralarım çoğalıyor, Efendim Fuzuli'nin öykümü anlatan dizeleri haricinde de bir koleksiyona sahip oluyordum. Öyle ki yazılı belgelerden başka bir de üzerime karpuz suyu dökenlerden, parmak izlerini koyanlardan, mühürlerini basan veya minyatürlerim arasına aykırı bakışlar bırakanlardan bir kafile sayabilirim sizi. En garibi de Ebul Vefa Haziresi yanında Cafer Efendi'den Yevmi Onakçe'ye 10 günlüğüne kiraladım. Saraç Arif, Fi Ramazan 1011 gibi kira ve temellük kayıtlarının çokluğu idi. Çünkü oruç günleri geldiğinde İstanbul'un kibar aileleri beni ve diğer kopyalarımı çok arar ve her gece birkaç sayfamı okuyarak yorumlar yapar. Böylece öykümün sonuna geldiklerinde ev halkının eğitimine pek çok bakımdan katkıda bulunmuş olurlardı. Bu yüzden ben Efendim Fuzuli'nin söylediklerinden etkilenerek büyüyen nesillerin aşkı tanıyan bir coğrafyada gönül medeniyetini inşa ettiklerini söyleyebilirim. Şair Nefi Ömer Efendi'nin iyi bir insan olduğunu söylemiş miydim size? Hele bana hayatımın en heyecan verici anlarından birini yaşattığı günü anlatmazsam kendisine olan şükranımı yerine getirmiş olmam. Sultan Murat'ın Hafız Ahmet Paşa'nın Yeniçerilerce parçalanıp etinin cüzzama ve mafsal ağrılarına iyi geliyor diye İstanbul halkına zorla satıldığı isyandan sonraydı galiba. Yahut da sultanın bizzat uğruna bestelediği "Yola düşüp giden Dilber, Musam eğlendi gelmedi, yoksa yolda yol mu şaştı?" Musam eğlendi gelmedi güfteli ünlü yürük semaisiyle bütün İstanbulluların diline pelesenk düşüp herkesin sevgilisi oluveren gözdesi Musa Çelebi'nin mateminin tutulduğu günlerdeydi. Karamsarlık umuda dönmüş, kederleri sevinç çığı kaplamış ve hükümdarın Kaya Sultan adını verdiği bir kızının dünyaya gelişi nedeniyle şenlikler yapılmaya başlamıştı. Nef'i Efendi o gün muhasebe kalemindeki işini erken bitirip saraya gidecekti. Nereden aklına geldi bilinmez. Mezat malı ahşap masanın çekmecesinden beni de aldı. Çok heyecanlıydım. 1000. hicri yılda Hakani Bey'in çantasında çıktığım saraya 40 yıl sonra yeniden gidecek, yeniden Rukali'nin hatıralarını anımsayarak Dilberim için isteyerek ve sevinerek gözyaşı dökecektim. Osmanlı ülkesi askerinin daha kuruluştan itibaren iki temel hayat biçimi vardı. Bezm ve rezm. Bezm eğlence demekti ve sonucu rezme çıkardı. Rezm de savaş demekti. Sonucunda bezm kendini gösterirdi. Yüzyıllar ilerledikçe bir ordu devlet yapısındaki Osmanlı rezminde gerilerken bezmde ilerlemiş, savaşlardaki mağlubiyetler yahut zaferlerdeki duraklamalar bezmin hızını kesememişti. Bunu en iyi ben biliyordum ve söz gelimi bir yüzyıl önce kanun koyucunun çağında adı bile anılamayacak eğlence çeşitlerine şimdilerde İstanbul halkının hiç yadırgamadan koştuklarını görüyordum. Artık at meydanı, Üsküdar gibi merkezi semtlerin meydanlarına kurulan eğlence yerlerinde salıncağa binen hanımlar görmek mümkündü. Dahası bu hanımları salıncaktan indirirken yardım etme bahanesiyle kucaklayan Yeniçeri ev başları yahut Gülhan Bey'i hamam çıplakları bile türemişti. Hünkârın şiddet yöntemi de olmasa sokakta can, mal ve namus emniyeti kalmamış sayılacaktı. Bu yıllarda İstanbul halkının eğlenceye düşkünlüğü arttıkça yeni eğlence biçimleri icat edilmeye başlanmış, hüneri olan herkese bunu gösterme fırsatı verilir olmuştu. Artık mum nakıllar ile esnaf alayları ve hokkabazlar, cambazlar yerini daha farklı eğlencelere bırakmaya başlamışlardı. Üsküdar'da okunan ikindi ezanları Sarayburnu'ndaki hünkâr meclisinin sazendelerini duraksattığı sırada işte yine saraylılar yeni bir eğlence biçimini seyre hazırlanıyordu. Lagari Hasan Efendi 50 okka barut macunundan icat ettiği 7 kollu bir fişeği bedenine sarmış ve yardımcıları da ateşlemek üzereydi. ''Padişahım seni Allah'a ısmarladım, İsa peygamber ile konuşmaya gidiyorum.'' diye bir de şaka yaptı hünkâra ve ateşlenen fişeklerle birlikte göklere doğru yükselmeye başladı. Orada bulunanlar çığlık çığlığa birbirlerine sarıldılar. Kimisi sevinç, kimisi ürperti, kimisi korku ile bağırışıyorlardı. O güne kadar dünyanın hiçbir yerinde ne duyulmuş ne de görülmüştü böyle bir uzay yolculuğu. Aferin okuyanlar yanında bunun Allah'a isyan olduğunu ve başlarına taş yağacağını söyleyen bir kara cehalet de vardı mecliste. Orada Lagari Hasan için tek üzülen ve belki de tek sevinen kişi, BC'nin uzay araştırmaları tabletlerindeki bilgiler doğrultusunda galaksiler arası yolculuğun bile ileride başarılabileceğini bilen bendim. Üzülüyordum çünkü bir yıl evvel Vatikan rahiplerinin yazdığı gök bilim kitaplarından dolayı Galileo adlı bir bilgini Engizisyon kararıyla öldürdüklerini ve kitaplarını da yaktıklarını İstanbul'da pek çok kişi duymuş ve hatta kilise adına cinayet işlenmesini ayıplamışlardı ama yine de İstanbul sokaklarında kadızadeliler takımından olup İslam dinini bağnazlıkla yorumlayan cahiller yok değildi. Seviniyordum çünkü Lagari bunu yalnızca bir eğlence gibi gösteriyor ama gece sabahlara kadar uzay bilimleriyle uğraşıp duruyor. Çok gecelerini Takiyüddin'in kurduğu rasathane kuyularından birinde kimsenin haberi olmaksızın gök cisimlerini izlemeye çalışarak geçiriyordu. İçimden ah neden müsbet ilimle uğraşan insanlar gibi Lagari Hasan da şiire uzak duruyor diye hayıflanıyordum. Eğer o bir parça şiir sevseydi elbette beni de sever ve okurdu. O zaman belki de Efendim Fuzuli'nin sayfalarıma serpiştirdiği sırları çözer ve uzay araştırmalarında gelmek istediği yere ulaşan Bilgi Akelda'nın tabletlerini okuyup yoluna devam ederdi. Herkes onun gökyüzünde parçalanacağını beklerken ben hiç de böyle bir korku duymadım. Barutu bitinceye kadar yükseldikten sonra kollarına bağlı kartal kanatlarını açıp yavaş yavaş Sinan Paşa Köşkü önünde denize inen Lagari, biraz sonra üstü başı ıslanmış halde padişahın huzuruna gelip ''Hünkârım, İsa peygamberin zat-ı devletlerine selamı var.'' dedi. Murat, yazık ki ona sadece bir kese altın ihsan edip sipahi ocağına nefer yazdırdı. O anda dile gelebilseydim, söyleyeceğim ilk cümle herhalde, ''Hünkârım, bu adamın çalışmalarını geliştirmek üzere bir akademi kurdurtmanız vaciptir. Bu adam benim kaderimi taşıyor ve bir kese altına satmayın onu, başkalarına çaldıracaksınız.'' demek olurdu. Ama Takiyüddin'in rasathane kalıntısını Ecinliğini diye yıktırmak isteyen bir hükümdar ile bunun için danıştığında tiz yıkıla diye fetva veren şair Şeyhülislam Yahya Efendi'den acaba böyle bir teklife nasıl bir cevap alınırdı? Ne din adamı ne de devlet adamının derdi değildi çünkü uzun zamandır bilim. Hristiyan dünya laboratuvarlar, atölyeler, mühendishaneler, okullar kurarken burada medrese kendini yiyip bitirmekte, kuru çekişmelerin ve kara kaplı kitabın tekelini almanın o eskiden de eski kavgasını vermekteydi. Cami kürsüleri kadızadeliler ile tarikat adamlarının karşılıklı yobazlık tartışmalarına alet ediliyor. Sultan Murat, halvetiler ile mevlevilere tahta tapanlar, düdük çalanlar diyerek onlarla alay eden Kadızade Mehmet Efendi'nin görüşleri doğrultusunda afyon yasağı, tütün yasağı gibi teferruatla ilgileniyordu. Bilimsel tartışma yerine hakareti yeğleyen alimler ve mutasavvıflar da hemen daima birbirleriyle boğuşup duruyorlardı. Yine de bu coğrafyada şiir her yerdeydi ve Lagari için hemen o anda tarih düşüren şairler de vardı ve yazdıklarını hünkâra beğendirmek için yarışan şairlerdi. Aynı akşam karanlık bastırıp da sokağa çıkma yasağı başladığı sıralarda Ömer Nef'i Efendi tam Bab-ı Hümayun'dan çıkmak üzere iken aklına bir muziplik gelip Sülün Muslu ile Bekri Mustafa'ya bir dörtlük göndermek istedi ve beklemeye başladı. Saraydan ayrılırken ona laf çarptırıp cevabını alanlar arasında eski sahibim Atai Efendi, Hattat ve Hilye yazarı Cevri Çelebi, Şeyhülislam Yahya ve sabık Şeyhülislam Bahai Efendiler, Leylek lakabıyla tanınan Kıssa Han Tıfli Çelebi, Tezkire yazarı Riyazi, Müneccim Mehmet Çelebi, Hanende Derviş Ömer Efendi bir yıl sonra kollarına dolayacağı kanatlarla Galata Kulesi'nden kendini boşluğa bırakıp Üsküdar Doğancılar'a inerek sultandan iltifat beklerken Cezayir'e sürülecek olan Hezerfen Ahmet Çelebi ve ünlü cerrahi şeyhi İbrahim Efendi ilk anda göze çarpan kişilerdi. Sarayın son kapısı sayılan Bab-ı Hümayun'dan en son Üsküdar'da Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi Efendi ile ünlü Ayyaş Bekri Mustafa'nın yakın arkadaşı Meczup 70 Kuruş Dede çıktılar ve Nef'i Efendi Sülün Muslu'nun o gece sarayda konuk edileceğini öğrendi. Ertesi sabah cesedinin saray burnundan bir çuvala konularak balıklara yem edildiği haberi İstanbul sokaklarında dalga dalga yayıldığında ise Sülün Muslu'nun acaba nasıl bir hata yahut saygısızlık yaparak ölüme çarptırıldığına dair derin düşüncelere daldı. İçine anlamını pek kestiremediği bir ürperti girmişti. O gün sultana okuduğu kaside aklına geldi. Sultan Murad'ın geçen baharda Beşiktaş Sarayı'nda Siham-ı Kazayı okurken yanı başına düşen Yıldırım'la birlikte yergi ve küfürlü şiirleri uğursuz saymaya başlamasından bu yana hicev yazmamaya söz vermişti ama dün okuduğu kasidede dilini tutamayıp Sadrazam Bayrampaşa'yı yine yerden yere vurmuştu. Üstelik şimdi bu hicev bütün devlet adamlarının dilindeydi. Nef'i Efendi bütün hayatı boyunca gözünü budaktan, dilini dudaktan sakınmayarak yaşamıştı. İstanbul halkı en küçüğünden en büyüğüne kadar onun dilinden pek kurtulamıyordu. Nerede ters giden bir uygulama, nerede uygunsuz harekette bulunan bir adam var ise onun hicimleriyle dillere düşer, dillere düşünce de halk içine çıkamaz olurdu. Aslında o şairlerin hicivdeki yüz akıydı ve yazdıkları da Osmanlı Devleti'nde eleştiri yasaktır diyenlere kısmen bir cevap sayılırdı. Siham-ı Kaza adlı kitabı baştan sona yergilerle doluydu. Bu kitabın sayfalarında yer alan isimlere bakılınca Murat Çağı'nın önde gelen adamlarının devletli olsun, halktan yahut sanatçılardan olsun bir geçit resmi yaptıkları sanılabilirdi. Kendisine kızıp aboş boğaz köpek diyen Tahir Efendi'ye verdiği "Bize Tahir Efendi kelp demiş, iltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebim benim zira, İtikadımca kelp Tahir'dir" cevabı milletin hafızasına o kadar yerleşti ki artık insanlar birbirlerine küfrederken köpek diyemez oldular. Ünlü Şeyhülislam şair Yahya Efendi'nin onun hakkında düzenlediği şu kıta güya onu över sözler gibi şiir meclislerinde birkaç günler okunup sanki toplu intikam alınırcasına gülündüydü. Şimdi haydi suhan veran içre, nef'i manendi var mı bir şair? Sözleri seb'a-i muallakadır, İmre-ül Kays kendidir kafir. Manası, şimdiki söz ustaları içinde Nef'i gibi bir şair daha yoktur. Çünkü onun sözleri yedi askı şiirleri gibidir ve kendisi de İmre-ül Kays sayılır. Gerçekten de ilk bakışta çok masum bir övgü gibi görünen bu dörtlüğün altında gizli bir yergi vardı. Bir defa bu sözler bir müftünün ağzından çıkmıştı. Bir müftü de birisine kafir derse istediği kadar över görünsün, bu söz o kişinin dinden çıktığını gösterir. Üstelik onun sözlerini de yedi askı şiirlerine benzetiyordu ki bu şiirler cahiliye devrinde söylendiği için birer küfür sözü sayılırdı. Nef'i Efendi buna bir kıtayla cevap verince bu sefer herkes Şeyhülislam Yahya'nın ardından gülmeye başladı. Cevap şu idi: "Bana kafir demiş müftü efendi, tutalım ben diyem ona Müselman. Vardık da yarın ruzu cezaya, ikimiz de çıkarız onda yalan. Burada Ref'i Efendi Şeyhülislam Yahya'ya önce müftü efendi bize kafir demişsiniz ama elbette siz Müslümansınız diyorsa da kıyamet gününde her ikisinin de bu sözlerinde yalancı çıkacaklarını öne sürüyordu ki müthiş bir nükteydi. Ref'i Efendi muhasebe kalemindeki işini erken bitirip beni de yanına alarak saraya gittiğimizin ertesi günü kuşluk vaktinde İstanbul'u örten karın soğuğunu eleyen mangalın önünde derin bir sohbetteydik. Bir gece evvel cariyelerden birine içini dökmek, dizinde uyumak isteyince kız onun yaşlılığını yüzüne vurup yüz vermemiş ve o da kızıp Bekri Mustafa hatırına birkaç kadeh yuvarlamıştı. Bu sabah baş ağrısıyla uyandığında belki de mahmurluğundan kurtulmak için benim dizelerim arasında teselli aramış. Efendim Fuzuli'nin lirik üslubuyla anlattığı öykümde benim Kabe'ye götürülüş maceramı okumaya başlamış ve hiç aklında yok iken içinde Kabe'ye karşı bir hasret ve özlem uyanmıştı. Zihninden ömrünün sövgülerle geçtiğine hayıflanıyor, belki de tevbe için Kabe'ye yüz sürmeye niyetlenmesinin iyi olacağını düşünüyordu. Bu duygularla bir müddet beyitlerimi okudu durdu. Hele benim Kabe eşiğine başımı koyup da ettiğim duayı dillendiren gazeli terennüm ederken gözyaşlarına ve hıçkırıklara boğulması beni pek etkilemişti. O kulluk aşkıyla kendi hatalarından pişman, bense eski günleri hatırlayarak perişan, karşılıklı söyleştik. Ya Rab, belayı aşk ile kıl aşina beni. Birden belayı aşktan etme cüda beni. Ben Kabe eşiğinde aşkın belasını istediğim için hala Leyla'nın ayrılık belası içindeydim.